Beyaz Yaka'nın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Madem başlıyoruz dedik, başlayalım. Hoş geldin Özlem.
Hoş bulduk Tolga.
Bugün konu derin, konu yan hak.
Oo.
Evet. Şimdi bölümümüzün adı Ver Bir Yan Hak olduğu için senin sayende gene.
Ama çok iyi değil mi gerçekten? Çünkü o yani yan hakta birazcık da böyle hani şey havası var ya, ver bir yanak gibi böyle bir hani.
Hadi buradan ekstra, da alayım hesabı.
Ha, ekstradan verilen bir şey. O yüzden hoşuma gitti bu isim.
Ya bu bana göre hep pastanın kreması olan bir konudur. Yani pastayı kreması için almazsın ama üstü süslüyse sevinirsin ya. Yanak konusu biraz onun gibi. Hani ben bu konuyu niye seçelim dedim sana. Çünkü çoğumuzun aslında önem verdiğini sandığı şeylerin sırası bazen değişebiliyor. Bazen bize faydalı olmayabiliyor. Yani çok küçük şeylere takılıp çok büyük şeyleri arkada bırakabiliyoruz. İş seçerken, iş değiştirirken vesaire. Evet. Biraz bunun içine dalıp çıkalım. Ondan sonra bunun güzelliklerini ve aslında ne kadar gerekli olup olmadığını tartışırız. Nereden başlayalım? Bir kere yan hak nedir? Çok basitçe yan hak, sana verilen ücret ve sana yapılan zorunlu sigorta dışında kalan, şirketin kendi gönlünden koparak sana vermiş olduğu haklardır. İşte meşhur şirket arabası. Biliyorsun arabalar şöyle gider, işte Volkswagen, ondan sonra mesela BMW, Mercedes. İşte Audi, ondan sonra mesela Lamborghini ve şirket arabası. Tamam mı? En iyi tekne arkadaşın teknesi hesabı. Çünkü yakıtını koymazsın işte. Öyle. Atıyorum. Hele bir de sana kalıyorsa hafta sonları tadından yenmez.
Şey vardı zaten ben satıştayken. Şirket arabası çukura iyi girer diye bir laf vardı abi.
Tabii. Ve çıkar. Zaten o yüzden kiralama firmaları böyle şirketten çıkmış arabaları çok da almak istemezler.
Aynen.
Hor kullanıldığı için. Ama işte bununla başlayan, giyim yardımıyla devam eden, özel sağlık sigortasıyla, hele bir de aileyi kapsarsa tadından yenmez o da. Evet. Onun dışında mesela işte ekstra evlilik izni, işte ekstra atıyorum hamilelik izninden tut da şirketin kendisine ait olan bir otelde tatil indirimine kadar.
Abi ben şey gibi görüyorum bak bu yanakı. Böyle şey diye düşünelim, hani iş hayatını bir film gibi düşün, tamam mı? Başrolde maaş var, tamam mı? Böyle aldığın maaş çok var. İyi. Yanaklarda böyle yardımcı oyuncular, tamam mı? Bazen Oscar alır onlar. Böyle. Ha, en doğru. İyi yardımcı kadın oyuncu Oscar alır falan.
Doğru.
Onun gibi dediğin şey çok doğru. Ana sanki böyle hani rolde maaş olduğu için böyle maaşa göre karar veriyoruz işte şirket değiştirmeye ya da işte kalıp kalmamaya gibi, ama o yardımcı oyunculardaki performans olmadığı zaman tatsız bir şeye de dönüşebiliyor. O yüzden bence çok önemli. Çünkü özellikle şirket arabası dedin, yani benim çok yumuşak karnımdır. Çünkü benim gibi böyle araba manyağı olan insanlar vardır. Yani benim kariyer hedefiniz nedir diye sorulduğunda gençlik yıllarımda arabamın olmasıydı yani. İnsanın kariyer hedefi arabasının olması olabilir, şirket arabası diye ölüyordum yani. O yüzden önemli.
O zaten şey, hani bir nevi bir de şu var. Senin ilk araba aldığın yaşlar, arabaya meraklı olabileceğin yaşlar ya genelde.
Evet.
Ondan sonra ve arabayı aldığın zaman sosyal hayatında da bir kalkınma oluyor. Arkadaşlarına şey diyorsun, ben size alırım iş çıkışı.
Evet.
Ondan niye? Çünkü şirket araban var. Sonra ikinci polemik şu. Ama içme. Hani atıyorum araba sende çünkü. Hani anladın mı? Bu sefer grubun şoförlüğünü yapan genç bir kişiye dönüşüyorsun genelde. Özellikle büyük şehirlerde.
Aynen abi, şöyle bir şey vardı. Ben bankada çalışırken yan hak olarak servisten yararlanıyorduk. Ha. Sonuçta hani o bir tık daha iyi. Yani otobüslerde sürünme yavrum, sana servis veriyoruz. Ama çok zamanlama problemi olan bir insan olduğum için sürekli olarak böyle servisin peşinden koşan karakterdim ben böyle. Hani bazen de şöyle sahneler oluyordu, böyle Amerikan futbolcusu koşuyor, böyle touch base var ya, oraya böyle adımımı koyuyordum, servis böyle fit diye geçiyordu önümden, tamam mı? Sonra başlıyorum minibüsle servisi takip etmeye falan. Sonra dedim ki abi arabam ne zaman olabilir? Baktım bankada kalarak arabam olacak gibi değil yani, işte bilmem ne departman müdürü olacağım da banka bana araba verecek. Maaş desen zaten arabayı tutturamıyor, nasıl alacağım ben arabayı? Dedim ben özel sektöre gideyim, satışa falan gideyim, araba veriyorlar. İş değişikliğimin sebebi arabam olsun diye satışa
bu
geçmem yok.
Yani?
Bu abi.
Bravo, tebrik ederim. Halbuki şirket sana o arabayı işini yapabil diye veriyor.
Evet.
Yani bir aşçıya önlük vermek gibi aslında bakarsan yapılan
evet.
şey.
Aynen.
Şimdi orada aslında konu şuna gelmiyor mu birazcık da? Yan hak senin daha kolay gösterebildiğin bir şey. Maaşından. Çünkü çıkarıp Aysun'u havaya savurmuyorsun. Hani bakın ben bunu aldım diye. Hani ancak emareleri gözüküyor. Aa, hayırlı olsun ev değiştirmişsiniz filan. Fakat yan hak gözünün önünde. Mesela sen artık arkadaşların arasında şirket arabası olan, şirket arabası verilen kişisin. Ya da biliyor musun Ahmetlerin full aile sağlık sigortası varmış.
Evet.
Gibi cümleler kurulduğu zaman aslında. Gelişsiz
bir acaba deme götüreyim yavrum.
Tabii bu bir statü. Çünkü adamın iki katı maaş alsan da bunu ibraz edemiyorsun kolay kolay. Yani aslında yan haklarda biraz bizim kendimizle ilgili problemlerimiz bize karşı kullanılıyor diyebiliriz bir yani.
Evet.
O yüzden de zaten bunu daha cezbedici hale getirmek için esnek yan hak diye bir şey çıkmıştır.
Evet.
Esnek yan hakta da hani bu menü var. Bu menüden 3 taneyi seçebiliyorsunuz diyebiliyor. Şimdi mesela birisi sağlık sigortası seçmiyor da işte araba istiyor. Bir araba istemiyor da şu yardımı istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor derken herkes bu sefer yan haklarını ihtiraslarına göre şekillendirebiliyor. Fakat çok önemli bir soru var. Bu yan haklar çok fazla çalışan adına şirket tarafından temin edildiğinde maliyeti düşen şeyler olduğu için şirket aslında acaba maaşın yerine sana yan hak mı veriyor?
Yani olabilir. Zaten şöyle, sen de hesaplamanı ona göre yapıyorsun. Yani mesela ben bugün işte bu şirketten ne kazanıyorum dediğim zaman, yani daha doğrusu yapmalısın. İşte şu kadar X lira maaş alıyorum. Abi bana araba veriyorlar. İşte arabanın maliyeti, ben gitsem kendim kiralasam işte X lira. Yakıtını koysam, bakımıydı bunun, sigortasıydı, kaskosuydu, şunu bunuydu derken şu rakama geliyor. Böyle baktığın zaman işte ticket'ım şu kadar, onun bu kadar diye üst üste koyuyorsun. Diyorsun ki hah, benim ederim bu. Yani aslında sana bir toplam senin şirkete maliyetin, senin kazancının tamamını oluşturuyor. Buna bakıyor olarak karar veriyorsun. Şirket perspektifinden de tabii ki daha ucuz. Şimdi Özlem araba alsın diye şirket bana araba için bir para verse, zaten bir kere bordodan geçirecek. Olacak o, brütleşecek falan bilmem ne. Topluca bir filo anlaşması yaptığında arabayı daha uyguna getirdiği için ben arabayı atıyorum 15 bin lira bana mal oluyor gibi hesaplıyorum maaşımın üstünde, ama şirkete belki 9 bin liraya mal oluyor, yani vergiden düşüyor bilmem ne. Dolayısıyla tabii ki maaşa bir destek ve öyle bakmalıyız yani.
Evet, mesela aslında çok önemli yan haklardan biri de mesela eğitimdir. Şirketin sana verebileceği eğitimler, ama hiçbir zaman çok cazip olarak görülmez bu.
Evet abi, çünkü yani sen zaten 1 milyon yıldır eğitile eğitile geldiğin için ya yine mi eğitim falan diye.
Aynen öyle, bir türlü bitmiyor. Ya şöyle bir şey var, şimdi yan haklar dediğin gibi biraz o perspektiften bakıp bize olan getirisini kıyaslamak gerekiyor. Fakat bunu sarhoşluğuna kapılmamak gerekiyor. Çünkü mesela Türkiye'de çok köklü bazı şirketlerde yan hak üstüne kurulmuş bir çalışan motivasyon sistemi vardır. Emeklilik sistemi vardır, işte belli hastanelerde işte bedava hizmet vardır, tatil imkanı şu bu. Bir bakarsın piyasadaki en düşük maaşı alıyorsun.
Ha, evet.
Ve yan hak maaş gibi değildir, yan hak müptelalık yapar. Çünkü sen bir insana ihtiyacı olan şeyi direkt ihtiyacı şeklinde verdiğinde o kişiyi bir anda paralize edersin. Mesela eskiden atıyorum devrim öncesi işte komünist Rusya'da mesela şoförle patron gidip aynı yerde içiyorlar. Çünkü hiçbirinin maaşı çok birbirinden farklı değil. Fakat hiçbirinin eğitimden yana, barınmadan yana vesaireden yana kaygısı yok. Dolayısıyla ne oluyor? Sen otomatik olarak artık parayı düşünmemeye başlıyorsun. Diyorsun ki zaten param olsa ben de bunları satın alacaktım diyorsun. Ama o kadar yan hak veren büyük firma sayısı çok fazla olmadığı için de o firmalardan kolay kolay hareket edemiyorsun.
Evet.
Yani burada ilk tavsiyelerimizden biri bence şu olmalı. Yan hak dahil, kendi huzurumuz, mutluluğumuz ve hedeflerimiz dahil toplam bir pakettir bir iş yerinde kalma sebebi.
Evet.
Hiçbir zaman bunun bir parçasını bir daha başka bir yerde bulamam değildir. Aksine kendimize şunu sormalıyız. Ben buna niye bu kadar ihtiyaç duyuyorum ve ben bunu bir daha bulamayacağıma ya da kendime temin edemeyeceğime emin miyim?
Evet.
Yani bu seni özgürleştirir. Aksi takdirde bir koloni yaşamına dönüşüyor hikaye.
Abi işte yani şöyle, yan hakkın birazcık da şirket bağlılığını arttırıcı bir etkisi de var. Yani şirket zaten sadece bunu senin maaşının birazını tamamlamak için yapmıyor. Hani bunun için de yapıyor. Maaşına bir destek olarak senin toplam paketini iyileştirmek için de yapıyor. Ama aynı zamanda mesela sen esnek yan haklar dedin, bir de benim kendi tabirim var, gevşek yan haklar var abi.
O ne ya?
Gevşek yan haklar da şöyle, dönem dönem şirketin seni düşündüğünü ya da işte senin bir açmazını çözdüğünü sana düşündürttüğü haklar. Mesela nedir bu? İşte elektrik fiyatları ya da yakıt fiyatları tavana vurduğu zaman işte 3 aylık yakıt destek paketi açıklaması gibi şirketin. Bunun adına hani gevşek yanaklar diyorum çünkü bunlar stabil değil yani senin paketinin içerisinde. Geçici yani. Şirket bunu istediği kadar uzatabilir, azaltabilir, bir gün hop diye çekip alabilir. Ama şu enstrüman bence değerli eğer doğru yapılıyorsa. Ya ben şirkette çalışıyorum, evet, bir maaşı anlaştım hacı sizle, güzel, sen de bana işte yan haklar paketi de sundun, tamam, hani full akbil ticket falan veriyorsun, tamam, çok teşekkürler. Ama bazı durumlarda gerçekten benim ihtiyacımı, ya benim derken çalışanların ihtiyacını gözlemledin ve orada bir aksiyon aldın. Bu İK tarafından, özellikle de işte İK nezdinde şirket tarafından görüldüğünün de aktarılma metodu. Bu bence daha bile etkili olabiliyor çoğu zaman. Yani beni gördüler. Tam sıkışık olduğum, faturaları ödeyemediğim dönemde işte 1.000 lira yakıt desteği verdiler. İşte Ramazan geliyor, Ramazan kolisi gönderdiler. İşte bayramda çikolata gönderdiler gibi sürpriz niteliğinde anons edilen yanakların psikolojik bir etkisi var abi. Ve bu yani kaçınılmaz.
Bu dediğin çok doğru, şöyle doğru bir de. Şimdi insan bir şeyi sürekli aldı ve baştan aldığı zaman dediğin gibi şahıs olarak önemsendiğini hissetmiyor.
Aynen.
Ama şahıs olarak önemsenmesen bile dönemsel olarak değişen yan haklar diyelim seninkine, evet, mesela. Bence çok harika bir fikir. Mesela şirketler bunu kurgulayabilirler ya da kurgulayanlar bence çok iyi bir şey yapmışlardır. Daha ucuz maliyetle daha fazla motivasyon yaratırsın. Çünkü bir laf var ya, dişin ağrıyorsa canın dişindedir derler. Yani aynen, o an derdin neyse o tarafa bakıyorsun. Fakat yan hak işinin de tadının kaçtığı yerler var. Mesela örnek veriyorum. Herkese araba dağıtan şirketler var. Herkese belli konularda sürekli yan hak veren şirketler var. Yan hak anlamını kaybetmeye başlıyor. Motivasyon vasfını. Çünkü 5 kişinin araba alamadığı yerde sen 6. kişi olarak o departmanda araba hakkına sahipsen, işin gereği bile olsa, bir anda sen kendine bir terfi basamağı yaratmış oluyorsun arada.
Evet.
Yani o yarış tadı bozulduğu zaman o artık hak edilen bir şey değil veya yandan verilen bir şey değil de maaşın bir parçası gibi görünmeye başlıyor.
Evet.
Maaşın bir parçası gibi görülen yan haklarda aslına bakarsan sadece matematiksel olarak insanları mutlu etmeye başlıyor bir yerden sonra.
Doğru söylüyorsun. Aynen, işte maaşa destek gibi görülüyor. Bir de yan hakkın şöyle bir tehlikesi var şirket perspektifinden. Yan haklar şirketin yerden yere vurulacağı kolay bir platform açıyor çalışan nezdinde. Örnek veriyorum, işte araba konusuna yine dönersek bir süre sonra arabalar bir kıyas mekanizmasına dönüyor. İşte kardeşim park sensörü yok bu aracın, işte güvenliğimiz tehdit altında falan gibi.
Seninkinde var filan.
Aynen öyle işte. Ya bu müdürler oturuyor, oturan müdürlere verilen arabalarda her türlü donanım var. Biz sahadayız kardeşim, asıl işte kilometreleri biz yapıyoruz. Nerede bizim arabanın işte açılır cam tavanı falan gibi. Yani böyle. Ya benim hiç unutmuyorum şirkette verdiğimiz araç markasına alerjisi olduğu için değişmesini isteyen çalışan arkadaşım vardı. Yani
ne güzel şirketmiş.
Evet abi, abi talep bu, alerji yapıyor dedi yani.
Süpermiş.
Hani çözemedik de şimdi doktor raporu mu alınır? Hani ne yapılır bu konuda? Dolayısıyla senin şirketi yerden yere vurabileceğin bir mecra açıyor sana. Ya da işte örnek veriyorum, sen işte ticket veriyorsun. Ticket'ın işte, yani bunun adına ticket demişiz ama, yemek çeki veriyorsun. Belirli bir markasını veriyorsun. Diyor ki o restoranda geçmiyor.
Evet.
Yani hani böyle bu tip kavgalar oluyor. Ya da işte sen atıyorum sağlık sigortası yapıyorsun ama ayaktan neden yok diye bir süre sonra, birkaç sene sonra seni yerden yere vurabiliyor. Dolayısıyla aslında faydalıymış gibi olurken bir süre sonra kantarın topuzunun kaçıp çalışanın şirketi eleştirmesi için bir parametre de olabiliyor. O yüzden hani şirket nezdinden düşündüğümde de bazen üzülüyorum. Yani hiç memnun edilemeyen bir çalışan profili çiziyoruz çoğu zaman şirkete de. İşte
ya memnun olmamak insanın gelişiminin bir parçası. Buna katılıyorum. Tamam? Doğru. Memnun olduğunda duruyorsun zaten ama. Şimdi memnun olmadığın durumu da biraz bakmak gerekiyor kıyaslayarak. Yani bir şirketin sana verdiği bir şey sana sürekli verildiği için değersizleşiyorsa o değeri senin kendine hatırlatman gerekebilir.
Evet.
Burada aslında en büyük numara, tam yan hak konusu olmasa bile buna girmeden geçemeyeceğim. Primde dönüyor. Tamam mı? Şimdi benim çalıştığım şirketlerden birinde şöyle bir şey vardı. Şimdi maaş alıyorsun, tamam alıyorsun. İşte yan haklar da var, hani kurumsal bir yer. 10 maaş prim var.
O ne ya?
Lan 10 maaş prim olur mu? Yani bak, performans primi diyor mesela. Ya da işte teşvik primi. 10 maaş. Niye abi, ben X-Men miyim? Yani hani sen beni böyle insan diye aldın, ben Wolverine mi çıktım? Ne oldu tam olarak? Hiçbir şey olduğu yok. Orada konu şu. Şunu sor kendine öyle durum oldu zaman. Bizim maaşlardan bir numara var acaba, tamam mı?
Evet, doğru.
Çünkü sana bir şeyin verilmeyip onun geri tutulup sonra verilmesi insan psikolojisinde ödüllendirmeyi tetiklediği için aslında sen alman gereken bir şeyi sonradan alıp seviniyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Niye 10 maaş ya da niye verildi? O da yok ortada.
O da yok, doğru.
Şimdi onun tabii bazı finansal sebepleri var. Prim olarak verince farklı, maaş olarak verince tabii, farklı.
Prim olarak verince onu sonra işte kıdem hesabını almazsın vesaire. Böyle
vesaire.
Bir takım şeylerim
50
var.
Tane hikayesi var ama işin reeline bakarsak bu da mesela motivasyon için çok fazla kullanılan bir şey. Ben o yüzden her zaman herkesin kendi yaptığı işin sektör ortalamalarına hakim olmasını tavsiye ederim. Çünkü maalesef mesela bu hey gruplar vesaire, bu maaşları belli organize eden, denetleyen kurumlar çıktı. Yaptıkları hesaplar çok doğru olabilir fakat hesapların bir tarafı eksik. Bu adam bu parayla ne yapıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani sen bir insana hayatını düzgün idame ettireceği bir para vermeyip market fişi verdiğinde bu işi çözemezsin. O adamın markete kendi gidebiliyor olması lazım. O adama market fişi verdiğinde şımartması lazım kendini. O gün antrikot alması lazım, tamam mı?
Antrikotu da şımartmak.
Aynen. Şimdi mesela şöyle şeyler var. Adama parayı vermiyorsun. Sen sonra diyorsun ki Antalya'daki otelimizde tatilde %30 indirim. Otelin bir haftalığı 70 bin lira. Tamam, indik de ne yapacağım? Hani bari satayım birini, onu da yapamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Bir nevi senin büyük kurum olarak yarattığın yan haklar maaşlarıyla geçinemeyen insanların üstüne oturmamaya başlıyor.
Evet.
Bu sefer ortaya ne çıkıyor? Olsun araba verdiler. Çocuğu da ben bırakırım, servise yazdırmayalım falan. Şimdi sen bu adamdan aynı zamanda jilet gibi gelmesini bekliyorsun sabah.
Evet.
Adamın takım elbise alacak parayı vermiyorsun.
Evet.
Şimdi bunu yaptığın zaman o yan haklar bir nevi yan hak değil de kişinin senin şirketinde düzgün yaşayabilmesi için gerekli şeylere dönüşüyor. O yüzden benim demek istediğim şu. Şirketlerin ve çalışanların yaşam tarzları ve baz maaşlarını önce değerlendirip arkasından aldığı yan hakların kıymeti var. Çünkü o zaman onlar gerçekten dediğin gibi hani işte yardımcı oyuncular olabiliyorlar.
Aynen. Abi bir de demin şu araştırma şirketleri dedin ya, bunlar böyle ortalama ücretlere falan. Ben de şeye bir ayar oluyorum işte açıkçası. Bunlar böyle sürekli ortalama ortalama hesaplıyorlar, tamam mı? İşte sonra şirketler çıkıp böyle motivasyon konuşması yapıyorlar işte. İK'lar özellikle. En iyi personeli almayı hedefliyoruz. İşte en iyi insanlarla çalışacağız. Hacı, ortalama maaşa bakıyorsunuz. Sonra en iyi insan alacağız diyoruz. Olur mu hocam? Sen o maaşı verince ortalama insan alıyorsun zaten. Sonra işte yan haklarla bilmem nelerle adamı bir şekilde şirkette tutmak, küstürmemek için kasıp duruyorsun. Yani yan hakkı dediğin gibi böyle motivasyon aracı olarak aslında tutup...
Evet.
Asıl vermen gereken hakkı gözettiğin zaman belki daha uzun soluklu çalışanlar elde etme olasılığın yüksek. Daha iyi kaliteli çalışanlar diyeyim birazcık da ona. Bizim şirkette de şimdi buradan kulaklar çınlasın arkadaşım Salih'in. Yeni bir arkadaşımız başladı. Görevi yan haklar. Şimdi
ona söylesene, uzaktan çalışmayı da yan hak listesine koysun.
Tabii canım, olabilir tabii ki. Ya şimdi şey, bir de şirkete böyle bir kişi alınınca bizim dikkatimiz iyice bir yan haklara döndü. Ha. Ulan bir de biri alındı yan haklar diye, kesin bir şeyler oluyor bu yan haklarda. Salih ver bir yan haka döndü yani. 7 gün 24 saat yok ticket'ım çalışmıyor. Adamcağıza da çocuğa yazık yani, yok ticket'ım çalışmıyor, Salih'i arıyorum. İşte bilmem ne eksik geliyor. Giyim of. Çekimi işte boy nerede kullanamadım, Salih'i arayayım falan. Gerçekten şöyle bir şey. Aslında böyle bir pozisyonun oluyor olması, şirketin aslında şunu anons etmesi. Arkadaşlar ben evet, maaşınız bir taraftan benim sorumluluğum ama yan haklarla da sizi zenginleştirip tutmak istiyorum.
Evet.
Bunun bir mesajı bence.
Yani bir ayırıcı bir faktör yaratması gerekiyor. Ama insanlar çok akıllandı. Bak ben gençlere hayranım bu konuda. Böyle deyince de 70 gibi oldu ama hani biz orta yaşlıyız
diyelim. Ne kaldı
diyelim
ki falan.
Bir şey de kalmadı. Düşünüyorum mesela benim 20'li yaşlarımda büyük holdinglerde çalışmak. Büyük holdingde tecrübe edinirim, orada yükselirim ve işte çok iyi yerlere gelirim şeklindeydi. Gençler şimdi şöyle bakıyorlar. Buraya gireyim, burada çalıştım diyeyim ki adam gibi bir iş bulayım. Tamam mı? Şimdi çok fazla yan hakla statik, böyle dev taştan kütlelere dönüşmüş şirketler. Bu yeni genç kafalar, Z kuşağı ve sonrasındaki çocuklarda şu hissi yaratıyor. Yani üstüne basılıp başka yere sıçranacak yer gibi. Çünkü o kişinin seninle 30 kişi sene kalmak gibi bir planı yok. O plan eğer şimdi baby boomerlar falan artık diğer kuşaklar oyundan çekilirken değişmezse dinamik olarak, bir anda aslında yeni nesilde yetenekli, o dediğin hani özel adamları arıyoruz dediğin adamların küçük işletmelerde, startuplarda, yabancıların Türkiye'deki yatırımlarında çalıştığını görürsün. Hı hı. Ve o zaman da bir bakarsın içeride sadece o yan hakkı kaybetmek istemeyen ya da dışarıya çıkmaya korkan, işini çok iyi bilen ama iş bilmeyen adamlarla kalırsın.
Evet.
İşte bu yüzden bunun da yavaş yavaş iş hayatında değişmesi gerekiyor bence.
Aynen. Bir de benim gözlemlediğim bir şey var abi. Şimdi ben şirket birleşme ve satın almalarıyla da ilgileniyorum. Bu görevim kapsamında da böyle daha orta ölçekli, küçük ölçekli şirketlerin satın alma sürecinde bulundum. Ben büyük ve kurumsal bir şirkette çalışıyorum sonuçta, global bir şirkette ve gerçekten her şeyin mümkün mertebe dizayn edildiği, yan haklar da dahil olmak üzere bir şirket ortamında çalışıyorum ve buna alışmışım. Beklentim de gerçekten yan hakların da özellikle esnek olur, sabit yan haklar olur vesaire, belli bir düzene oturtulmuş olması. Bir de işte benim o gevşek yan haklar dediğim, arada sırada seni görüyorum, sorununa bir çözüm ile buluyorum denen yan haklarla da desteklendiğini görüp mutlu oluyorum. Fakat bir de şöyle bir tayfa var küçük ve orta ölçekli şirketlerde. Bu şirketlerde genelde patron bir gaza geliyor, tamam mı? İşte bakıyor performans çok iyi gidiyor, böyle tık tık tık tık tık diye böyle paraları saçmaya başlıyor falan. Bir anda böyle patron çıldırdı deyip bir takım maaşlara falan kavuşuyor insanlar, primlere, özür diliyorum. Ya da işte anlatıyor, satıcının kendisi anlatıyor şirketi satan, diyor ki bazen diyor şevke geliyorum diyor, işte herkese diyor giyim çeki dağıtıyorum falan böyle. Şimdi enteresan bir şey gözlemledim. Bu tip şeyler de insanları bazen kurguda olan yanaklardan daha çok motive ediyor. Çünkü sürpriz ya. Hani define avında define bulmuşsun gibi.
Aynen öyle.
Hani kazmayı salladın, elmas çıktı gibi.
Doğru.
Bunun da bir psikolojisi var enteresan derecede.
Yani işte orada daha stabil hayat kurmamış genç insanların özellikle bu daha çok çeker. Gel o zaman bu işin ucunu bir bağlayalım. Bir kere bağlamadan şunu söyleyeyim. Bana göre en güzel yan hak seni anlayan bir yöneticidir.
Oo.
Eğer öyle bir insan varsa, yan hakkı az olan ya da çok olan, maaşı az olan ya da çok olan bir yerde bile sana o kadar güzel şeyler öğretir ya da o kadar çok kapı açabilir ki sen her şeyi unutursun, o kişiyi hatırlarsın.
Evet.
Ve hani bu hakkı baştan aldığını bilmesen de herkesin böyle insanlara gençken özellikle karşılaşmasını tavsiye ederim.
Amin.
Çünkü ancak böyle insanlar kendileri gibi insanlar yetiştiriyorlar. Yan hak almak konusuna da gelince arkadaşlar, özellikle gençseniz, daha henüz kendiniz de tam ne istediğinizi anlamadıysanız veya bir konuda geri dönemeyecek kadar ilerlemediyseniz, ki dönebilirsiniz her zaman, ama hiçbir zaman o gün aldığınız paraya veya yan haklara fazla takılmayın. Eğer bir iş yeri sizin tutkunuza hizmet etmiyorsa veya tutkunuza hizmet etmek için bir basamak olmayacaksa doğru yer olmayabilir. Hı hı. Ve iş yerleri de tutkuyla çalışan insanlar istiyorsa onlara layık olmak üzere kendini hazırlamak zorundadır. Bir kuruş fazlası için ya da bir yan hak fazlası için bir şirkette kalan insan ya korkusundan ya muhtaçlığından kalıyordur. İkisinden de senin adına savaşacak bir çalışan çıkmaz.
Güzel söyledin. Ben de şirketler için bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yan haklar artık çok fazla çeşitlendi. Özellikle belirli düzeydeki ya da daha seçebildiğiniz, kendisine hakim olabildiğiniz çalışanlar varsa, benim için en azından en güzel yan hak o kişinin özellikle o spesifik bakış açısına uygun. Örnek veriyorum. İşimde çok yoğun çalıştığım için eğer ben sosyalleşemiyorsam bu ekstradan izin olabilir. Ya da bir hobim var, bununla meşgul olmak istiyorum, buna bir katkı olabilir. Ya da benim için gerçekten yabancı bir dili öğrenmek çok içimde bir arzudur. Bununla ilgili bir dil desteği olabilir. Bence kişiye özel seçilmiş yan haklarda hem kalıcılık hem de etkinlik açısından çok önemli.
Aynen öyle.
O zaman burada kapatalım.
Gel kapatalım artık, bağlayalım burada. Arkadaşlar yeni bölümlerde görüşmek üzere o zaman.
Hoşça kalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.